Annelik bir içgüdü mü? Eğer öyleyse neden bütün kadınlar yaşamıyor ve neden birden fazla çocuğu olan kadınlar çocuklarına karşı farklı şeyler hissedebiliyorlar? Yoksa annelik bir içgüdü değil mi?
Aslında içgüdünün tanımından ilerlesek daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. İçgüdü bir türün hemen bütün bireyleri tarafından sergilenmesi gereken, üzerinde düşünülerek ya da bir tasarrufta bulunarak değil de kendiliğinden olan davranış kalıpları. Yani bir tavuğun altına yumurta koyduğunuzda onun üstüne oturması bir tavuğun içgüdüsü. Artık ördek yavrusu mu, kuğu yavrusu mu bakmıyor. Çirkin ördek yavrusu hikayesinde olduğu gibi yani ortaya bir farklı bir yavru da çıksa ona içse de kalksa da bir biçimde annelik yapabiliyor. Ama o kuğu yavrusu sonuçta kendi sürüsünü gördüğünde uçuyor. İçgüdü işte onun uçması içgüdü, tavuğun o yumurtanın üstüne oturması içgüdü. Buradaki şeyler içgüdü. Daha çok hayvanlar için bahsettiğimiz bir şey aslında içgüdü. İnsanda eğer bahsedeceksek güdüden bahsetmemiz gerekiyor. Güdülenmekten, öğrenmekten, koşullanmaktan, hangi ortamda, hangi toplumda, hangi değer yargılarıyla ve bilgilerle büyüdü o kişi. Ona göre güdüleniyor. Eğer böyle bakacak olursak kadında annelik içgüdüsü olduğunu, işte bu içgüdü bitiyor mu mesela? Ben anneyim, 11 yaşında bir kızım var, doğurdum, bitti mi içgüdüm? Yani bu ne zaman, hani sonsuza kadar, bölünerek çoğalana kadar devam edecek o içgüdü? Ya da öncesi ve sonrası, şimdi anne doğulmaz, anne olunur, kadın doğulmaz, kadın olunur gibi. Annelikten önceki şeyi mi kastediyoruz? Hani üreme içgüdüsü, çocuk dünyaya getirme içgüdüsünden mi bahsediyoruz? Bakım verenlikten mi bahsediyoruz annelik içgüdüsü derken? Çünkü hiç çocuk dünyaya getirmeyi, istememeyi seçebilir. Bir gönüllü, çocuksuz yaşam sürebilir bir
Sabah
kişi.
Sabah Sezin'in hikayesini dinledik. 68 tane evet. Çocuğum var dedi Afrika'da.
Evet. Peki oradaki içgüdüden bahsedeceğiz. Sezin işte kadın olmasaydı ne diyecektik? Babalık içgüdüsü mü diyecektik ona? Ona da mı annelik içgüdüsü diyecektik? Ya da hayvanseverler, çocuk işte kedilere bakan, barınaklara yardımda bulunan erkeklere ne diyeceğiz? Peki bilim çok ikiyüzlüdür. Özellikle ataerkil bilimden bahsedecek olursak işte insanları zaten ikiye ayırıyor kadın ve erkek diye. Orada bir ikilik var. Aslında insanın düşünüş biçimi de böyle iyi, kötü, doğru, yanlış, ahlaklı, ahlaksız. Hep o dikotomi dediğimiz iki çekirdekliliği görüyoruz. Peki eşcinsel beraberliklerdeki, evlat edinilen çocuklardaki orada annelik içgüdüsü demeyeceğiz, ne diyeceğiz onlara? Ya da trans bireylerin çocuk dünyaya getirme arzularıyla ilgili. O yüzden annelik içgüdüsü değil, annelik arzusundan, annelik duygusundan bahsedebiliriz eğer bahsedebileceksek. Öbürü kadını eve hapsetmek, doğurganlığa hapsetmek, belli kurallara hapsetmek ve İşte anneysen kadınsındır. Yani kadını annelik üzerinden tanımlamak için kullanılan o klasik ataerkinin icat ettiği bir kavram.
Feminist terapi olarak adlandırdığın, daha doğrusu öyle olduğunu fark ettim dediğin bir... onunla ilgili çok birkaç cümle alacağım senden, ondan sonra kapatacağız çünkü önemli olduğunu
aslında feminist terapi diye bir ne diyelim, bir akım var, bir kuram diyemeyiz ama böyle bir yaklaşım var, böyle bir yaklaşımın geliştirilmesi zorunlu çünkü biraz önce de hani bilimin şimdi bilim mutlaka sırtımızı dayamamız gerekiyor her şeyde. Yani en çok güvenebileceğimiz şey o. Ama kolayca çarpıtılabilen ya da spekülasyon yapılabilen de bir şey bilim. Bilim özellikle bugüne kadar baktığımızda çoğunlukla ataerkil düzenin ürünü erkeklerin de yaptığını, birçok yorumları da onların yaptığını düşünecek olursak, psikiyatri ya da psikoterapi ile ilgili kuramlarda da o eril bakış açısını hep görüyoruz. Benim tıp fakültesinde gördüğüm bilgilerle şu anki hayatta tanık olduklarım ve kendi araştırdıklarım aynı değil. Pek çok konuda aynı değil. Dolayısıyla da feminist terapi diyebileceğimiz yaklaşım, nasıl feminizm herkes içinse, feminist terapi de herkes için. Aslında sadece kadına yapılan bir şey değil. Erkekler için de, LGBT'ler için de, çocuklar için de toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya dönük olan bir terapi yaklaşımı. Çünkü bize insanlar niye geliyorlar? Yani çok genel, ben şimdi binlerce seans yaptım, çok ücra yerlerde de çalıştım. Şimdi belki muayenehane koşullarında daha farklı bir profilde hizmet veriyor olabilirim ama niye gelir? Ya evlenemiyordur, ya boşanamıyordur, ya çocuğu olmuyordur, ya çocuğunu kaybetmiştir, ya kayınvalidesiyle problem vardır, ya işsizdir, ya mobbing görüyordur. Ya cinsel ilişkiye giremiyordur, ya erken boşalması vardır, ya geç boşalıyordur, ya aldatılıyordur, ya aldatıyor. Hani baktığımız zaman bütün bunlar niye oluyor? Hani neden bir insan evlenmek istiyor? Biriyle gerçekten birlikte olmak istediği için mi, yoksa toplum ona evde kaldın dediği için mi? Ya da çocuğu olmadığında yıllarca 23 yıl tüp bebek tedavisi peşinde koşuyor insanlar. Çünkü böyle bir şey sunuluyor. Yani birçok çocuk sahipsizken neden o çocuğu dünyaya getirmek istiyor? Çünkü kısır tırnak içinde olmak ya da eksik olmakla ilgili toplumun ona annelikle ilgili dayattığı bir şey var. Ya da erkek, pek çok kadın vulvasını, vajinasını bilmiyor. Pek çok kadın cinsel ilişki sırasında rol yapıyor. Pek çok erkek cinsel, şimdi Hasan Bey bir önceki şeyde söyledi, hani ben ona vurdum, ona patlattım. Pek çok erkekte ben haftada 3 kere birlikte oluyorum. Öbürü diyor ki ben 5 kere birlikte oluyorum falan. Herkes bir yalan üzerine bir hayat yaşıyor.
Ya bunların hiçbiri kimliklerimizden, bize tanımlanan kimliklerden bağımsız değil.
Evet, ve dolayısıyla bu normları kim belirliyor? Toplum, o toplumsal kurgu, o nasıl erkekliği inşa ediyorsa, kadını inşa ediyorsa, ilişkileri inşa ediyorsa bir takım normlar iddia ediliyor. Ama bu normlar aslında hiç kimse için geçerli falan değil. Hiç kimsenin evinde böyle şeyler falan yok. Kimse de bunlara böyle körü körüne bağlı değil. Başka bir seçeneği olduğunu bilmediği için insanlar bunu yaşıyor. Dolayısıyla bize geldiğinde depresyon, anksiyete bozukluğu kadınlarda iki kat daha sık görüyor. Neden? Bunlar eskiden neye bağlanmış? İşte hormonal döngülerimizin farklı olması, adet görüyor olmamız, gebeliğimiz, işte ne bileyim menopoza girmemiz gibi. Evet, bunların katkısı, etkisi vardır premenstrüel sendromun mesela. Ama bir kadın kendini var edemiyorsa kadın kimliğiyle, anneliğe ya da anne olamama durumuna hapsediliyorsa, yaşamında hiçbir alanda özerkliği, özgürlüğü yoksa depresyona girmesin ne yapsın, anksiyete bozukluğu yaşamasın ne yapsın. Dolayısıyla birçok insanla çalıştığımızda, ki ben ağırlıklı olarak psikoterapi yöntemlerini uyguluyorum, hani ilaç da tabii ki tedavide kullandığımız durumlar oluyor, kişinin öz kapasitesini hatırlatabildiğinizde o kadına o yaşadığı şeyin ya da erkeğe toplumun getirdiği bir zorbalık olduğunu, o normlardan çıkabileceğini gösterdiğinizde, onun yasını tutabildiğinde ve yeni bir kimlik kazanabildiğinde ne ilaca gerek kalıyor, ne terapiye gerek kalıyor. Bu tabii ki ben biyolojik rahatsızlıklardan bahsetmiyorum. Bir şizofreni, bir bipolar bozukluk, işte biyolojik kökeni olan rahatsızlıklarda elbette ki daha farmakolojik ya da biyolojik tedavilerin yeri tartışılmaz, ama onlarda da aynı şekilde yine toplumsal cinsiyet eşitliğini hepimiz için sağlayacak yaklaşımları desteklememiz gerekiyor. Ne zaman ki tedavide bu tür yaklaşımları daha çok uygular, bunları konuşur, kendimi açar, kendi deneyimlerimi paylaşır, ne zaman ki sosyal medyayı daha çok kullanır ve orada birçok insanla etkileşir, öğrenir, öğretir, aktarır, büyür, çoğalır oldum. O zaman birçok insanda tedavi başarısı diyeceksek eğer, bunu sağladığımı görebildim. Feminist terapide şunu söylemek isterim. Bir terapistin karşıdakine bir şey öğrettiği bir yöntem değil. İki kişinin bir sorun hakkında konuştuğu, hiyerarşinin olmadığı, simetrik bir ilişki içerisinde birlikte yapılan bir yolculuk denilebilir. Ama buradaki mutlaka işte kişinin kendisini çok iyi eğitmesi gerekiyor bu konuda. Onu mecliste de konuştuk dinlerken, o eril dil hepimizin diline yerleşmiş, bedenine, her tarafına yerleşmiş. Mutlaka ben de dahil olmak üzere bunu savunan ya da bu tür şeyleri söyleyen biri olarak da ben de hatalar, yanlışlar yapıyorum. Ah diyorum, şimdiki aklım olsa böyle demezdim, yapmazdım dediğim çok şey var. O yüzden bu konuda okumaya ve araştırmaya, gelişmeye çok ihtiyacımız var. Ama geleneksel yöntemler daha çok eril yöntemler, oradan uzaklaşmak gerektiğini hatırlatmak isterim. Süre dar diye de telaşla böyle bitirmeye çalıştım ama.